Ayrım 21 Kıyamet Gemisi Clive Cussler Sayfa 282 23. Bölüm. Midesine inen şiddetli yumrukla Mac sandalyede iki büklüm oldu. Sandalyeye bağlayan ipler olmasa kendisini yerde bulabilirdi. Zelimir Kovaç tüm gücüyle vurmamıştı bile ama Mac bağırsaklarının jöleye dönüştüğünü sandı. Acıyla inleyerek kan tükürdü. Bu peş peşe gelen dördüncü yumruktu ve Max'in beklemediği bir anda gelmişti. Gözleri bağlı olduğundan işkencecinin doğal ritmine göre gelecek darbeleri öngörebilirdi. Ama Kovaç'ın bir ritmi yoktu. Yumrukları korkunç olduğu kadar da gelişi güzeldi. 10 dakikadır başındaydı ve henüz tek bir soru bile sormamıştı. Bir anda gözünü bağlayan bant çekip alındı. Bu arada gür kaşlarının birazını da kopartmıştı. Yüzüne asit atılmış gibi canı yandı ve elinde olmadan ağzından bir inilti çıktı. Gözyaşları arasında gözünü kırparak etrafına baktı. Kerpiç duvarlı ve beton zeminli boş bir odaydı. Yerde kötü şeyler akla getiren bir tahliye deliği vardı. Bir metal kapının yanında bir ucu musluğa geçirilmiş ve duvara asılmış bir kangal hortum duruyordu. Kapı açıktı ve Max odanın dışındaki koridoru, benzer duvarları ve dökülmüş sıvayı görebiliyordu. Max'in yanında duran Kovaç'ın üzerinde kumaş pantolon ve atlet vardı. Sırpın teri ve Max'in kanı atlete bulanmıştı. Üzerlerinde benzer tulumlar olan iki gardiyan duvara dayanmış bir halde ve ifadesiz suratlarla duruyordu. Kovaç birine işaret etti ve adam bir tomar kağıdı getirip verdi.
''Oğluna göre'' diye başladı Kovaç. ''Senin adın Max Hanley'miş ve ticari bir gemide mühendismişsin. Doğru mu bu?''
''Cehennem ol git'' dedi Max tehditkar bir tonla.
Kovaç Max'in ensesindeki bir sinir demetini sıktı. Max'in her hücresi acıyla irkildi. Kovaç daha şiddetli sıktı. Max kendinden geçmek üzereydi. Bu bilgi doğru mu?
Evet kahrolası dedi Max dişlerinin arasından.
Kovaç elini gevşetti ve Max'in çenesine başını sertçe döndürecek şiddette bir yumruk indirdi.
Bu yalan söylediğin için bacağına gömülü deri altı bir verici vardı. Ticari gemilerde pek rastlanmaz buna.
''Kaylı geri almak için tuttuğum şirket'' diye geveledi Max.
Yüzünün uyuşmuş bölümüne masaj yaparak kaybolan hissi geri getirmekten başka bir şey düşünemiyordu.
Bir önlem olarak bunu yerleştirdi.
Kovaç Max'in suratına bir kere daha vurdu. Bu kez bir dişi sallanmaya başlamıştı.
''İyi atış ama o yara en az 6 aylık.''
İyi bir tahmindi. Hux bu yeni vericiyi 7 ay önce yerleştirmişti.
''Değil, yemin ederim.'' diye yalan söyledi Max. ''Ben böyle hızlı ve çirkin bir şekilde iyileşirim. Ellerime bak.''
Kovaç aşağıya doğru baktı. Henley'in eli eski yara izleriyle doluydu. Bu eller ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Yüzü Max'inkinden birkaç santim uzakta olacak şekilde eğildi.
''Ben bir cerrahtan çok daha fazla yara gördüm ve nasıl iyileştiklerini iyi bilirim. Bu implant en az 6 aylık. Bana kim olduğunu ve sende neden böyle bir cihaz bulunduğunu anlat şimdi.''
Max'in cevabı kafasıyla Kovaç'ın burnuna şiddetli bir darbe indirmek oldu. İpler olmasa burnunu kırabilirdi ama yine de burnundan boşanan kanı görünce tatmin oldu. Sırp parmaklarıyla burnunu sıkmaya başladı. Max'in Kovaç'ın suratında gördüğü şey saf hayvani bir öfkeydi. Bu kafanın kendisine hayatının dayağına mal olacağından emindi. Ama Kovaç'ın yüzündeki savaş boyası gibi kan izlerini görünce fazla ileri gittiğini anladı. Vuruşlar peş peşe geldi. Herhangi bir şekil ya da hedef yoktu. Patlayan bir tepkiydi. Tehdit karşısında ilkel arka beynin içgüdüsel bir tepkisiydi. Max yüzüne, göğsüne, omuzlarına, midesine ve kasığına bitmek bilmeyecek gibi gelen darbeler alıyordu. Vuruşlar o kadar hızlıydı ki Max birden fazla kişiden geldiğinden emindi. Ama sadece akı gözüken, kaymış gözlerinin görebildiği kadarıyla kendisine sadece Kovaç vuruyordu. 2 dakika süren darbelerden sonra Max sandalyesine yığıldı. Gardiyanlardan biri Sırp kasabını engelleyene kadar yüzü şekilsiz bir hamura dönmüştü. Kovaç ölümcül bakışını gardiyana yöneltince adam hemen geri çekildi ama bu müdahale öfkesini dindirmeye yetmişti. Max'in bilinçsiz gövdesine küçümseyen gözlerle baktı. Göğsü harcadığı çabadan ve adrenalinden dolayı hızla inip kalkıyordu. Bileklerini salladı ve eklemlerini çıtırdatarak üzerlerindeki kanı yerlere damlattı.
Yaklaşıp Max'in sağ göz kapağını kaldırdı. Gözüken tek şey damarlı beyaz bir küreydi. Kovaç gardiyanlara seslendi. İki saat sonra gelip kontrol edin. Eğer bir dahaki sefer de konuşmazsa Korintos'tan oğlunu getirteceğiz. Bakalım oğlunun yediği darbeler karşısında ne kadar sessiz kalabilecek. Açık kapıdan hızla çıktı. Gardiyanlar bir süre bekleyip peşinden giderek ağır kapıyı arkalarından kapadılar. Ne arkalarına baktılar ne de odadaki hareketi fark ettiler. Çünkü bu tahmin edebilecekleri en son şeydi. Neredeyse kapanan gözleriyle çıkmalarını izleyen Max arkalarını döner dönmez harekete geçmişti. Korkunç darbeler esnasında ipleri gevşetebilmek için sandalyesinde ileri geri hareket etmeye başlamıştı. Kovaç'ın öfkesi bunu fark etmesini önlerken gardiyanlar da darbenin şiddetiyle sarsıldığını sanmışlardı. Ama Max'in hareketleri soğukkanlı ve bilinçliydi. Yere eğildi ve burnuna yediği darbeden sonra Kovaç'ın kullanıp attığı kağıt parçasını aldı. Bağlı olduğu sandalye ile birlikte ayaklarını sürüyerek kapıya doğru hamle yaptı. Bunu yapmak için tek seferlik deneme fırsatı vardı. Çünkü darbelere dayansa bile Kyle'ı korumak için bilmek istedikleri her şeyi söylemek zorunda kalacaktı. Kağıt tam doğru yere denk gelmişti. Kapıyla pervaz arasında sıkışarak kapının dilinin yuvasına girmesine engel olmuştu. Max sandalyesinde arkaya yaslandı. Hayatında bundan kötü dövülmemişti. Vietcong'daki hapishanedeki dayaktan bile daha vahşiceydi. Üstelik orada bir saatten fazla dövmüşlerdi. Ağzının içini hissetmeye çalıştı. İki dişini diliyle oynatabiliyordu. Burnunun kırılmaması ya da vücuduna aldığı şiddetli darbeler sonucu kalbinin fibrilasyona girip durmaması küçük bir mucizeydi. Biyoelektrik vericiyi almak için kestikleri yerdeki acı vücudunun diğer yerlerine oranla hafif bir sancı sayılırdı. Göğsü morarmış bir et yığını halindeydi ve yüzünün durumunu hayal bile edemiyordu. Zaten o kadar da hoş biri değildim öncelikle diye düşündü ciddi bir şekilde. Sonra yüzüne yayılan çarpık gülümseme nedeniyle yüzündeki kesikler yeniden kanamaya başladı. Max toparlanmak için kendine 10 dakika izin verdi. Daha uzun durursa kramplardan dolayı hiç hareket edemeyecekti. Acının arasında az da olsa bir umut ışığı hissetmişti. En azından Kyle'ı bu bok çukuruna getirmemişlerdi. O Yunanistan'a geri dönmüştü. Responsivistlerin elinde de olsa görece emniyette sayılırdı. Bu düşünceyi kalbine gömdü ve içini ferahlatmaya çalıştı. Tahminine göre ipleri gevşetmeye başlamasından itibaren 6 dakika geçmişti. İpleri bileklerini kurtaracak kadar gevşetebilmişti. Böylece ellerini kullanarak vücuduna sarılı iplerden kurtuldu. Sonunda ayaklarını da çözdü ve ayağa kalktı. Sandalyeyi yakalayıp arkaya devrilmesini önledi. ''Hiç iyi değilim'' diye sesli bir şekilde homurdandı ve gözlerindeki bulanıklığın geçmesini bekledi. Ağır kapıyı olabildiğince sessiz bir şekilde açtı. Koridor boştu. Beton tavana monte edilmiş olan sanayi tipi floresan armatürlerinden yayılan çıplak ışığın oraya buraya serpiştirdiği gölgeler yeni olduğu belli olan kerpiç duvarlara köhne bir görüntü veriyordu. Max kağıt parçasını yerine geri koyarak kapının kilitlenmemesini sağladı. Sonra ağrıyan kasları dik durmasına izin vermediğinden iki büklüm bir şekilde ve yerlere ispiyoncu kan damlaları akıtmamaya çalışarak ilerlemeye başladı. İlk kesişme noktasında sol tarafından boğuk sesler geldiğini duydu. O yüzden sağa döndü ve sürekli olarak arkasını kontrol ederek yürümeye devam etti. İsimsiz bir kapının önünden geçti. Kulağını metale dayayarak içeriği dinledi. Ses gelmeyince devam etti. Havanın karanlığı ve hiç pencere görmemesi nedeniyle yer altında olduğuna hükmetti. Bir kanıtı yoktu ama tahmininde yanılmadığına emindi. Rengi hiç değişmeyen koridorda iki köşe daha döndü ve arkasından makine sesleri gelen bir kapıya daha rastladı. Kolu denedi ve kolaylıkla açıldığını fark etti. Kapıyı aralayınca ses daha net ve gür gelmeye başladı. Odadan ışık gelmediğini anlayınca kimse olmadığını düşündü. Hızla içeri girip kapıyı kapadı, el yordamıyla bir aydınlatma düğmesi buldu. Ark lambaları durduğu yerin aşağısındaki mağaramsı boşluğu aydınlatmaya başladı. Tesisin güç merkezine ait kontrol odasındaydı. Yalıtılmış kalın camın arkasında yakıt ve egzoz boruları gözüken yere monte 4 tane kocaman jet motoru duruyordu. Düzenek bir lokomotiften biraz daha büyüktü ve motorların sadece biri çalışmasına rağmen o da gücün bariz etkisiyle titreşip zangırdıyordu.
Ya burası çok büyük bir yer diye düşündü Max odaya uzman bir gözle bakarak. Çünkü birkaç bin kişiye yetecek kadar enerji üretilebilirdi. Ya da bu kadar büyük bir enerjiyi bilinmeyen bir işte kullanacaklardı. Bu tutarsızlığı kafasına not edip yeniden koridora çıktı.
Koridorlarda görünen bir kamera olmaması ve ortalıkta güvenlik görevlisi bulunmaması nedeniyle Kovaç'ın burada kendini çok emniyette hissettiğini düşündü. O yüzden labirentten çıkış yolu ararken sürekli gizlendi. Sonunda üzerinde merdiven yazan bir kapıya geldi. Ancak kapıyı açtığında sadece aşağıya doğru inen basamaklar görebildi.
Battı balık yan gider diye söylendi ve tesisin derinliklerine doğru inmeye başladı.
Makas gibi zigzag yapan merdivenler 4 kat indikten sonra loş bir alanda sona erdi. Görünürdeki tek kapı merdiven boşluğuna dik olan daha da karanlık bir tünele açılıyordu. Gördüğü diğer kısımlardan farklı olarak bu tam dairesel tünel kaba yontulmuş doğal taşlardan örülmüştü ve ancak sığabileceği genişlikteydi. Yer yer bir tünel açma makinesi ya da maden çıkarıcı benzeri bir makinenin taşlara oyulmuş izleri fark ediliyordu. Hiç ışık olmadığından tünelin uzunluğu ve ne amaçla yapıldığına dair fikri yoktu. Tek ipucu yalıtkan fincanlar arasında tünel duvarı boyunca ilerleyen kalın bakır kablolardı. Sayıları 100'e yakındı ve birbirlerinden oldukça uzağa konulmuşlardı. Mühendislik bilgisi bunların yukarıda gördüğü jeneratörlerin elektrik yükünü kolaylıkla taşıyabileceklerini söylüyordu.
''Siz ne işe yararsınız benim güzellerim?'' diye sesli düşündü ama tabii ki kimse cevap vermedi.
Telleri takip edip çıktıkları bir yere ulaşmayı düşündü. Ama içerideki havanın durgunluğundan tünelin bir çıkışı olmadığını tahmin etti. Bir de yerin en az 15 metre altında olduğunu unutmamıştı. Max merdivenleri geri çıkmaya karar verdi. Bu zorlu işi yaparken vücudu her basamakta karşı koydu kendisine. Yorgunluktan soluğu derinleştikçe bir mengene göğsünü sıkıştırır gibi olmaya başladı. Kaburgaları tamamen kırılmasa bile kendi kendine birkaç tanesinde ince çatlaklar olduğuna dair bahse girdi. Üst merdiven boşluğuna ulaştığında nefes nefeseydi ve acıyı biraz olsun dindirmek için dirseklerini göğsünün iki yanına bastırdı. Kulağını kapıya dayadığında boğuk bir takım sesler duydu.
Sanki birinin diğerine "Sky 2 gün sonra, o yüzden bize" dediğini duyar gibi oldu.
Kapıyı açmadan önce biraz daha bekledi. Koridorda kimse yoktu. Ayak sesleri bile duyulmuyordu. Sessizce yürüyerek yeniden bir çıkış yolu aramaya başladı. Uzun bir koridorun yarısına gelmişti ki ayak sesleri duydu. Hareketleri hızlı ve kararlıydı. Kendisini odada bırakmalarının üstünden ancak yarım saat geçmişti. Ama bu sesler kesinlikle kendisini yeniden ziyaret etmeye hazırlanan Kovaç ve kiralık adamlarına aitti. İstese bile koşamayacağını bildiğinden Max yapabileceği tek şey olan koridorda sıralı metal kapılardan birinden içeri süzüldü. Kapıyı kapadıktan sonra kilitlenmemesi için kolu açık pozisyonda tuttu ve ayak sesleri yaklaşırken üzerine bastırmaya devam etti. Adamlar geçip gittikten sonra Max arkasına dönüp odaya bakmayı akıl etti. Bir prize takılı gece lambasının ışığında 6 tane kar yolanın sırayla dizilmiş olduğunu gördü. Her birinde uyuyan birinin belirgin silüeti seçiliyordu. Birinin uykusu çok hafif olmalıydı ki kafasını kaldırıp loşluğa doğru kısık gözlerle baktı.
"Steve" diye seslendi. "Evet" dedi Max, "uyumana devam et."
Genç adam yeniden yatağa devrildi ve diğer tarafa döndü. Nefesi normale dönmüştü. Max kendi nefesi için aynı şeyi söyleyemezdi. Kalbi her an kaburgalarını parçalayıp çıkabilirdi. Yine de neredeyse fark ediliyor olmaktan dolayı damarlarına pompalanan adrenalinin yarattığı ağrı kesici etkiden dolayı mutluydu. Yatakhanenin kapısından koridora süzülmeden önce biraz bekledi. Sonunda bir saate yakın süren gezintisinden sonra bulunduğu yerin bodrum katı olduğuna dair şüphelerini haklı çıkaran merdivenlere ulaştı. Henüz keşfetmediği odaların boyutunu da hesaba katınca tesisin en az 10 bin metrekare alana sahip olduğunu tahmin etti. Hangi amaca hizmet ettiği konusunda ise hiçbir fikri yoktu. Bir başka kapıya gelene kadar 2 kat çıktı. Kulağını metale dayayıp bekledi. Diğer taraftan gelen sesler duydu ama ne olduklarını çıkaramadı. kapıyı hafifçe aralayarak dar açıklığa gözünü dayadı. Garaja benzeyen bir yere ait rampayı gördü. Metal geçme çatı 6 metre ya da daha fazla uzanıyordu. Bir rampa, sanayi tipi iki garaj kapısına doğru yükseliyordu. Taş duvara gömülmüş garaj kapılarının ilerisinde kalın çelik kapılar vardı. Mekanizmaları sürgülüydü. Atom bombası dışında her şeye karşı dayanıklı gibi görünüyorlardı. Max bir radyodan gelen müzik sesi duydu. Sanki kediler bir çuvalın içinde kavga ediyor gibiydi. Ama Mark Murphy'nin iPod'unda kesinlikle buna benzer bir şey olmalıydı. Kimseyi göremeyince kapıdan geçip üzeri yağlı aletlerle dolu ahşap bir tezgahın altına girdi. Kapı hafif bir çat sesiyle kapanınca dehşet içinde bir avuç içi okuyucu kilit mekanizması ve üzerinde de sayısal tuş takımını fark etti. Artık hücresine dönüp yeni bir dayak karşılığı buradan çıkma pazarlığı yapma umudu kalmamıştı. Garajın içi loş olmasına rağmen uzak bir köşede parlak ışıklar altında iki teknisyen bir dört çeker kamyonet üzerinde çalışıyordu. Görünüşe bakılırsa radyatörü yerine koyuyorlar ve aracın ön tarafında kaynak yapıyorlardı. Asetilen kaynağının parlak mavi ışığını görebiliyordu. Dağlanmış metalin keskin kokusu da burnuna kadar geliyordu. İki tane büyük kamyonet ve Juan'ın Yunanistan'da responsivistlerden kaçtığına benzeyen bir sürü dört çeker cip gördü. Max zamanın hızla akıp gittiğini hissetti ve kabriyonun yanında olmasını diledi. Juan'ın durumu bir an gözden geçirip ayrıntılı bir plan hazırlama konusunda eşsiz bir yeteneği vardı. Max ise daha çok azimli ve bir soruna tüm gücüyle ve tuttuğunu bırakmayan bir inatla saldıran bir karakterdeydi. Kovaç birazdan sorgu odasına geri dönecekti. Bu yüzden Max'in buradan olabildiği kadar uzaklaşması gerekiyordu. Dikkatle hareket ederken garaj kapılarının tek çıkış şansı olduğunu fark etti. Yalnız radyonun sesinin bunlardan bir tanesinin takırtılı bir şekilde açılma gürültüsünü bastıramayacağından emindi. Bu durumda tek çıkış yolu vardı. Kaba kuvvet diye düşündü. Eline aldığı boru anahtarı en az 40 santim uzunluğundaydı ve 5 kilo çekerdi. Bir cerrahın neşteri tutuşu gibi kaldırdı aleti. Onunla neler yapabileceğinin farkındaydı. İlk gerçek kavgasına daha bir yeni yetmeyken karışmıştı. Kafası iyi bir uyuşturucu müptelası, amcasının benzinliğini elindeki çakıyı sağa sola sallayarak soymaya kalkıştığında, şu anda elinde tuttuğu anahtara benzeyen bir aletle hırsız özentisinin 8 dişini döküvermişti. Garajın içinde siper buldukça arkasına saklanarak ve sıklıkla durarak dikkatle ilerledi. İnsan gözünün açısal görüş alanındaki hareketlere duyarlı olduğunu biliyordu. Çıkardığı sesleri de radyo perdeliyordu. Teknisyenlerden birisinin yüzünde koyu renkli kaynakçı gözlüğü vardı. O yüzden Max 30 yaşlarında, kirli saçları at kuyruğu yapılmış, kabarık sakallı, uzun boylu ve zayıf olan diğer adama odaklandı. Aracın motoruna abanmış bir hortum demetiyle uğraşan teknisyen Max'in arkadan yaklaştığını hissedemedi. Max elindeki anahtarı adamın kafasına indirdi. Teknisyen aldığı darbeyle balyoz yemiş gibi yere indi. Kafasındaki yumruğu haftalarca taşıyacaktı. Max döndü ama kaynakçı hareketi hissederek doğruldu ve çıkarmak üzere maskesine uzandı. O sırada Max öne çıkıp bir beyzbol yıldızı gibi anahtarı savurdu. Mükemmel bir zamanlamayla elinden çıkan anahtar kaynakçının maskesine çarparak suratının dağılmasını önledi ama çarpmanın şiddetiyle kendini alet çantasının üzerinde bulmasını engelleyemedi. Kaynak tabancası Max'in ayağının dibine düştü. Mavi alevin sıcaklığını çıplak ayağında hissedince geri sıçradı. Kamyonetin arkasında çalışan üçüncü teknisyen kargaşayı fark edince ön tarafta beliriverdi. Yerde yatan arkadaşını gören adam Max'e doğru yöneldi. Max adamın şaşkınlığının yerini önce algılamaya, peşinden de öfkeye bıraktığını fark edince, kaç ya da dövüş refleksi devreye girmeden hala alevler çıkaran asetilen tabancasını yerden alıp adama doğru fırlatıverdi. Teknisyen istemsiz bir hareketle alete uzandı. 3000 derecenin üzerinde sıcaklığı olan alevin insan dokusunu yakması için anlık temas yeterliydi. Teknisyen tabancayı ucu göğsüne gelecek şekilde yakalamıştı. Bir anda iş tulumunun üst tarafında kenarlarından dumanlar tüten kocaman bir delik açıldı ve derisi ve etleri cızırtıyla yanarak göğüs kafesi meydana çıktı. Girdiği müthiş şokun etkisiyle tabancayı bırakana kadar kemikleri kapkara olmuştu bile. Beyni artık kalbinin atmadığını anladığında yüzündeki ifade sabit kalmıştı. Yavaşça beton zemine yığıldı. Koku Max'in öğürmesine neden oldu. Şanssız teknisyeni öldürmeyi amaçlamamıştı ama hemen kendini topladı. Oğlunu kurtarmak zorundaydı ve ne yazık ki bu adam yoluna çıkmıştı. Boyutları kendisine en yakın olan kaynakçıydı. O yüzden hemen adamın tulumunu çıkarmaya koyuldu. Diğerlerinin ayakları çok küçük olduğundan üçüncü teknisyenin botlarını çıkarmak zorunda kaldı. Adamın ayaklarından daha yukarı bakmamaya çalışarak yaptı bu işi. Bir kerpetenle kamyonetlere yaklaştı ve kaputlarını açıp distribütör kapağından siyah dokunaçlar gibi uzanan kabloları kesti. Dört çekerli araçlara giderken köşede gördüğü kahve makinesinin yanındaki şeker kutusunu aldı. Araçların elektronik aksamıyla zaman yitirmektense Kawasaki'lerin yakıt depolarının kapağını açıp şekerleri içlerine boca etti. 500 metreden fazla gitmeleri mümkün değildi. Bir dakika sonra bozmadığı bir tane dört çekere atlamış ve aracı çalıştırmıştı. Hemen garaj kapısını açan düğmeye bastı. Gece olmuştu ve rüzgarın savurduğu yağmur damlaları açıklıktan içeri düşüyordu. Max daha uygun koşullara sahip olamazdı. Kapıyı kapamanın bir anlamı yoktu. Kovaç nasılsa gittiğini ve nereden kaçtığını anlayacaktı. Yağmur yüzünden gözlerini kısıp gaz kolunu çevirerek karanlığın içinde gözden kayboldu. 21. ayrımın sonu. Sayfa 291.